Nezihe Ara, Kuvayi Milliye Kadınları. Seslendiren Tuna Egemen. Sultanahmet Meydanı, İzmir işgalini protesto eden binlerce insanla dolu. Herkesin yüreği kan ağlıyor. Minarelerden tekbir sesleri, vatan türküleri yükseliyor. Evet, o dönemin ünlü yazarı Halide Edip Hanım, işte Sultanahmet'te kurulan kürsüye çıkıyor. Çevresi bayraklarla donatılmış. Heyecan son haddinde. Ve o, ateş gibi bir sesle meydanı dolduranlara sesleniyor. Yaşa, var ol sesleri ve alkışlarla iniyor Sultanahmet Meydanı. Kardeşlerim, evlatlarım, canlarım, ruhu göklerde olan şu kutsal minarelerden Osmanlı tarihinin bugünkü faciasını seyreden atalarımız ne diyor? Dinleyin, bakın. Güzel İzmir'imize düşman çizmeleri girdi. Vaktiyle atalarımız bu görkemli meydanda zafer törenleri yaparken biz bugün burada İzmir için ağlıyoruz. Ama ben yine de umudumu yitirmiyorum. Yine dün olduğu gibi kahraman, yiğit, azimli, inançlı Türk kızlarının ve Türk erkeklerinin anasıyım. Bu inançla işte burada ulu atalarımızın ruhları önünde alnım açık, başım dik yemin ediyorum. Yemin ediyorum ki bugün eli kolu bağlanmış aziz milletimin geçmiş günlerdeki kadar cesaretli bir ruhu vardır. Yemin ediyorum ki gücünü adaletten ve insanlıktan alan tarihimize ve atalarımızın şeref ve namusuna ihanet etmeyeceğiz. Adalete ve Tanrı'ya dayanan Türk milletinin kurtuluş yolunu, davasını, insanca yaşama hakkını hepimiz hepimize ve hepimiz dünyaya ilan edeceğiz. Kardeşlerim, evlatlarım, bana inanın, beni dinleyin. Biz barıştan yanayız. Bize saldıranlar bu milletin niteliklerinden korkuyor. Bu nedenle hükümetler değil ama milletler dostumuz bizim. Biz böyle bir günü dilerim aziz vatanımızda bir daha görmeyiz. Korkmayın, üzülmeyin. Milletlerin hak ve adalete kavuşacağı günler uzaklarda değildir. O gün mutlaka bize de gelecek. Gelecek! Ve şimdi bunun için hep birlikte yemin edeceğiz. Yemin edelim ki İzmir'e giren düşman oradan çıkıncaya kadar, özgürlük ve bağımsızlık haklarımız kabul edilinceye kadar, silahlar susup barış gelinceye kadar silahlarımızı, inancımızı, adalet ve insanlığımızı koruyacağız. Yemin ediniz. Yemin ediniz ki hiçbir güçten ve de ölümden korkmayacağız. Bayrağımıza, atalarımıza, vatanımıza ihanet etmeyeceğiz. Bir olacağız. Birlik olacağız. Ve haklarımızı geri alacağız. Genç, heyecanlı, yetenekli bir gazeteci olan Gökçe yataktan fırladı. Şaşkın, saçları dağınık, yatağının üstündeki sabahlığını giydi. Yazı makinesine, masasının üzerindeki gözlüğüne, kağıtlarına, fişlerine, açık kitaplarına uykulu gözlerle baktı. Yoksa rüya mı gördüm? Ama o kadar gerçekti ki. Yıl 1998. Ne alakası vardı şimdi? Kimseyle konuşulmadı. Düşünmüyordum. Aklımın ucundan geçmedi. Peki neden? Durup dururken nereden çıktı Halide Edip Hanım? O muhteşem Sultanahmet mitingi. İzmir'in işgali, Kurtuluş Savaşı. Savaş. Aptal mısın nesin Gökçe? Yoksa unuttun mu? Savaşta olan asıl sensin. Evet, savaştasın sen. Dünkü tartışmanızda bu böyle gitmez demedi mi patronun? Gökçe telaşla giyindi. Canı işe gitmek istemiyordu. O aptal, politika yalağı patronuyla yeniden tartışmak istemiyordu. Çok kararlıydı. Araştırma yazısının bir satırını bile değiştirmeyecekti. Ama gene de her şeyi göze aldı ve gazeteye gitti. Patronu elinde yazısının son bölümünü sinirli sinirli sallayarak onu bekliyordu. Başını salladı ve konuştu. Bu böyle gitmez Gökçe. Neden böyle gitmezmiş efendim? Daha doğrusu böyle gitmezse nasıl gider? Nasıl gitmeli? Biraz politik olmalısın kızım. Benim yazdıklarımın politikayla ne ilgisi var? Hayır beyefendi. Bu yazının politik hiçbir yanı yok. Ayrıca yazdıklarım gerçek. Bu gerçeği ben pek çok kadın gibi yaşıyorum beyefendi. Patron biraz sinirli, biraz öfkeli sordu. Ne yani, şikayetçi misin? Evet, şikayetçiyim efendim. Evet, çünkü bu muameleden sıkılıyorum. Çünkü durum giderek daha da kötüye gidiyor, gidecek. Evet, ayrıca korkuyorum. Gidişimiz ne gidiştir bilemiyorum çünkü. Gerçekten bilemiyorum. Hadi Gökçe, uzatma. Sen yorulmuşsun da ondan. Şu birinci sayfayı biraz değiştireceksin, işte o kadar.
Hayır.
Özür dilerim, yapmam. İsterseniz yazıyı geri alayım. Vazgeçelim bu diziden. Vazgeçeriz. Ya da başka bir arkadaş sizin istediğiniz biçimde yazar. Yazan olur kesinlikle. Bu konuda sizin düşüncelerinizi benimseyen arkadaşlarımız var. İyice kızan patron. Ne var yani? Birazcık düşüncelerini değiştiremez misin? Alt tarafı bir gazete yazısı. Hayır. Yazık ki ben düşüncemi değiştiremem. Çünkü bu değişim yalnız düşüncelerime bağlı değil, yaşantıma da bağlı. Ben ilkelerim doğrultusunda yaşamak istiyorum. İnançlarımın doğrultusunda yaşamak ve yazmak. Bu benim hakkım. Patron kaşlarını çattı. Üzgünüm ama beni bazı sevimsiz kararlar almaya zorluyorsun. Nasıl yani, görevime son vermek gibi bir karar mı? Yok canım. Mesela bir hafta şöyle bir dinlensen diyorum. Oo, teşekkür ederim. Bir hafta mühlet veriyorsunuz demek. Peki niçin? Düşünmek için. Düşünmek için? Peki neyi düşünmek için? Sakin ol Gökçe, çok öfkelisin. Yanılıyorsunuz. Ben son derece sakinim patron. Yüzümde gördüğünüz o öfke yalnızca size meramımı anlatamamaktan. Beceriksizliğime kızıyorum. Tamam Gökçe, bir hafta izinlisin. Lütfen dinlen, sakinleş, öyle konuşalım. Peki efendim. Teşekkür ederim. Bir hafta boyunca düşüneceğim. Sağ olun. Buna ihtiyacım vardı. Patron çıktı. Gökçe masasına geçti. Daktilosunun başına oturdu. Kağıdı öfkeyle çıkardı ve söylenmeye başladı. Öf! Allah kahretsin! Ne istiyor bu adam benden? Makinaya yeni bir kağıt geçirdi. Yazmaya başladı ama birkaç satırdan sonra vazgeçti. Sıkıntıyla kağıdı çıkarttı ve sepete attı. Yok, yapamam, olmuyor. Allah cezasını versin. Her şeyi alt üst etti bu adam. Ukala. Bir hafta düşünme izniymiş. Kimsin sen be adam? Sen düğmeye basacaksın, ben senin istediğin gibi düşünmeye başlayacağım. Hadi be! Olur mu? Olabilir mi? Senin gibi paraya bağımlı değilim ben. İktidar dalkavuğu da değilim. Olamam da. Ama söz verdim. Düşüneceğim. Sana değil, kendime verdim. Bu arada iş arayacağım. Buna mecburum. Bedava yaşanmıyor ki. Her şey lazım, her şey. Ve de para lazım. O sırada telefon çaldı. Üf, sus be! Gökçe sinirle telefonu açtı. Alo, buyurun. Alo, ne o kavga eder gibi telefonu açıyorsun? Ne kavgası, Alev, sen misin? Benim tabii. Niye benimle kavga eder gibi konuşuyorsun? Durup dururken seninle ne kavgası edecekmişim ki? Az önce patronum tarafından bir güzel fırçalandım da ondan bozuk çalıyorum. Anlat, ne oldu? Boş ver, uzun hikaye. Bak, seninle bir televizyon dizisi hakkında konuşacağım. Şöyle aklı başında, sakız gibi çiğnenmemiş bir senaryo arıyoruz. Dizi olacak. Uyarıcı, işlevi olan, vurduğu yerden ses getiren bir çalışma, ne dersin? İlgi çekici doğrusu, ömürsün sen. Zaten her birimiz bir şey yapmak deyip duruyoruz son zamanlarda. Ama orada kalıyoruz. Ben de dahil. Allah'ın cezaları. Yapmalı yapmalı diye ninni söylemekle olmuyor ki. Yapacaksan yap be birader. Dur canım dur. Makineli tüfek gibi. Peki durdum işte durdum. Söyle bakalım neymiş bu istediğin senaryo? Heyecanlandım ya. Senin seveceğin güzel bir senaryo. Ama zamanlamam yanlış oldu galiba. Barut gibisin. Burnundan soluyorsun. En iyisi ben seni sonra arayayım. Yok yok. Senin zamanlaman harika. Ama ben şaşkınlıkları yaşıyorum. Neden? Neden olacak? Söylersem inanmazsın. Az önce patronum tarafından işten atılmakla tehdit edildim. Ya benim gibi düşünürsün ve yazarsın ya da sana bu kapıda ekmek yok dedi. Anlatabiliyor muyum? Ve hemen sonra sen telefon ediyorsun. Peki ne yapacaksın? İstifa mı ediyorsun yani? Ben hiçbir zaman onun gibi düşünmek ve onun gibi yaşamak istemeyeceğime göre ya istifa edeceğim ya da kovulacağım. Tamam, öyleyse ne zaman buluşuyoruz? Yarın öğleyin buluşalım. Projeni anlat bana. Yapabileceğim bir şeyse anlatsana biraz. Şimdi anlatamam. Yarın rahat rahat konuşuruz. Ne demek şimdi anlatamam? Sır mı yani? Canım tabii ki sır değil. Kurtuluş Savaşı ile ilgili. Kuvayi Milliye kadınlarıyla. Halide Edip filan. Ne? Olamaz. Ben dün gece Halide Edip adı varı rüyamda gördüm. Hadi canım olamaz. Vallahi inanılmaz biliyorum ama oldu inan. Neden gördüm diye düşünüp duruyordum. Hey işe bak ya. Tam gazeteden ihraç edilirken. Ve Gökçe gazetesinden istifa etti. Bütün gücüyle Alev'in teklif ettiği senaryoyu yazmaya başladı. Daktilosunun başında nefes almadan çalışıyordu. Bir ara gene telefon çaldı. Arayan Alev'di. Nasıl gidiyor arkadaşım? İstediğin gibi yazabiliyor musun? Evet canım yazıyorum. Elimdeki notları okuyayım da karşılıklı bir çek edelim. Halide Hanım'a ait notlar, İzmir'in işgali. Yok yok öyle değil. Kalem kağıt var mı önünde? Söylüyorum lütfen yaz. Ana başlıklar şunlar. 15 Mayıs 1919 İzmir'in işgali. Halide Edip Hanım'a mektup. Mustafa Kemal'den mi? Evet, Anadolu'ya davet ediyor. Adnan Bey? Evet canım, Adnan Bey'le birlikte kurtuluşa katılacaklar. Özbekler tekkesinde toplanma, Anadolu'ya geçiş, İstanbul işgal edilmiş. Sonra Mondros mütarekesi. Bu kadar mı? Evet, bu kadar. Lütfen sen de beni zırt vırt telefonla işgal etme. Şaka şaka. Yani müstemleken değilim ben. Yazı yazıyoruz arkadaş. Aa bak ne soracağım. Adı ne olacak? Kesinleşti değil mi? Ne oldu? Kuvayi Milliye Kadınları oldu. Harika. Bu iş bana ilaç gibi geldi biliyor musun? Hadi artık çalışmam lazım. Şu anda Yörük Kızı'nın o ünlü olayını yazıyorum. Öpüldünüz canım. Thank you. Yörük Kızı. Yörük Kızı ağacın önündeki çeşmeye koşarak geldi ve etrafına bakındı. İşte çeşme bu. Merhaba. Neden adın Garipler Çeşmesi olmuş? İki avucunu birleştirdi, su içti. Suyun da şeker gibi, buz gibi. Babamı ağamı buralarda gördün mü? Buraya geleceklerdi. Ya o karabiber ağacının altındaki doru at benim. Ne güzel at değil mi? Babam gelecek, bir torba getirecek. Yo, o torbayı sana söyleyemem. Hiç kimseye söyleyemem, gizli bir işimiz var. Ben halamın köyünde oturuyorum. Babam bizim kendi köyümüzde. Ben yükü babamdan alacağım, saklı karakola, halamın köyündeki karakola götüreceğim. Sonra saklı karakoldan aldıklarımı da Çamlıdere kumandanına. Hepsi bu. Gidiş geliş kolay da, yolda gavur çeteleriyle karşılaşmak var. Yoksa kolay, her şey kolay. Yeter ki yüreğin istesin. Ama nerede kaldı babam? Allah vere de deli başın çakallarına rastlamasa. O sırada uçar gibi gelen nal sesleri duyuldu. Heyecanla çevreyi dinledi Yörük Kızı. Gelenler var ama bunlar kalabalık. Bunlar Yörük Ali Efe'nin takımı olmasın? İzmir'e Yunanlı'yla dövüşmeye gidecek dedilerdi. Hele aklına ermiş neyse. Geç bile kaldı. Oo, iyice kalabalık bunlar. Tanımaz mıyım? Bu dağların kızları bu dağların her bir sesini tanır. Vay be, uçar gibi geliyorlar. Hey yavrum hey. Hele bakın, cakaya bakın. Demedim mi? Yörük Ali Efe'nin takımı bunlar. Allah'ın güzel yarattığı az biraz takılayım sana. Bunca gündür neredeydin? Gitsek mi, dursak mı diye fal mı açıyordun? Düşmanlar İzmir'e gireli nice gün geçti efem. Yörük Kızı çeşmenin önüne dikildi, bir heykel gibi durdu ve kendi kendine söylendi. Törede er kişi çeşme başına gelende kadın kısmı çeşmeden çekilir. Sırayı onlara bırakır. Atları sulasınlar, kendileri su içsinler deyip. Ama ben buradan kımıldamayacağım. Ali Efe atlılarıyla geldi. Çeşmenin başında Yörük Kızı'nı gördü. Selamladı ama kız yerinden kımıldamadı. Yörük Ali şaşırdı. Bu kız töreyi bilmez mi diye durdu. Hayırlı günler bacım. Bir yol ver de atları sulayalım. Töremizi bilmez gibi ne durursun orada? Hele bir daha deyiver Yörük Ali Efe, ne buyurdun? La havle. Kızım, töreleri bilmez misin? Er kısmı çeşme başına gelende kadın kısmı kenara çekilir. Kusura kalma Efe. Ben bu memlekette er kısmı olduğunu bilmiyordum. Ondan çeşmeden çekilmek aklıma gelmedi. Erkek vardıysa hani? Sanki siz biz erkeğiz diyorsanız nasıl olmuş da hayın Yunan İzmir'imize girmiş? Ülkenin canına, ırzına, toprağına tecavüz etmiş. Yalan mı? Herkes sustu. Yörük Kızı başı yukarıda bir heykel gibi öylece dikildi. Haklısın bacım. Ama ancak toparlandık. Silah yok, ekmek yok, at yok. Ama işte artık gidiyoruz. Hayın düşmanı İzmir'imizden atmadan da dönmeyeceğiz. Demek sonunda toparlandınız. Maşallah. Öyleyse buyurun, de buyurun, de buyurun ağalar. Sıcacık gülerek çeşmenin önünden çekildi Yörük Kızı. Dürdane ile Gülnar. Gökçe o gün sete geç kalmıştı. Aceleyle giyindi. Son yazdığı bölümü toparladı, arabasına atladığı gibi soluğu sette aldı. Bütün yol boyunca kanılı türkü diline takılmıştı. Yola düştü bu gecede kanı kolları. Lapa lapa kar yağışı tuttu yolları. Of tuttu yolları. Sete geldiğinde yeterli sayıda kanının hazır olmadığını gördün, keyfi kaçtı. Bak Alev, bu film için en az 10-15 kanı lazım, en az. Çünkü Kurtuluş Savaşı'nın en önemli iletişim aracı kanılardı. Kendi kendine örgütlenen ve kanıları kullanan Anadolu kadınları, oluşturdukları bu gruplara kanı kolları adını takmışlardı. Kimi silah cephane taşıyordu, kimi ekmek yiyecek, kimi de giyecekler, külahlar, atkılar, çoraplar. Yapma Gökçe, bu kadarla idare edeceğiz. Ne yapması? Böyle 3-5 kanı ile yetinmek mümkün değil. Ama canım film bu. Anca bu kadar bulabildik. Şu kadar kanı vardı diye kayıt yok ya. Tamam, ne iyi bildin. Erkan-ı Harbiye kayıtları var. Hepsi belgeli. Bir günde bazen 2500 hayvan ve 1500 kanı taşımacılık yapıyor Anadolu'ya. Tabii cephane ve silah bulma onların işi değil. Bu işi İstanbul'da Karakol Cemiyeti yapıyor. Depolardan çaldığı ve takalarla İnebolu'ya gönderdiği eşyayı bu kanıların ve yük hayvanlarının Kastamonu yoluyla cephanelere taşıdığını belgeler doğruluyor. Bu kayıtlar var demek ki. İnanamıyorum. İnanamazsın tabii. Bu mucize inanılacak gibi değil ki. Bizim şimdilerde füzelerimiz, savaş uçaklarımız ve nelerimiz nelerimiz var. Ama 1920'lerde onların kanılarından ve binek hayvanlarından başka hiçbir şeyleri yoktu. Şimdi kanı üstünde neden bu kadar durduğumu anlıyor musun? Dürdane o sıralarda kanısını sürüyordu. Boynunda bir kilim heybe, heybenin arka gözünde de bir bebek vardı. Bebek ağlamaya başladı. Sus Fadip kız, sus yavrum. Bu dağlar yankı yapıyor bebem, ses etme. Gavur düşmanımız sesini duyar, canımıza kıyar kızım. Tatlı bebem, az kaldı, al yanağım benim, az kaldı. Dürdane önünde yürüyen öküze baktı. Gülerek boynunu yüzünü okşadı. Kıskanma sarı kız, ayıp olur, kıskanma. Yoruldun değil mi? Az kaldı. Varınca yükü boşaltırız. Seni doyururum. Yüzünü asma. Koca gözlerini seveyim. Bunların hepsi bitecek. Memleket kurtulacak. Dayan, dayan yavrum. Dürdane birkaç silah sesiyle yerinden zıpladı. Uy kız, o ne kız? Amanın, güzel Allah'ım. Yavursa bu, nerelere kaçsak ki biz? Dur kız Dürdane, korkma. Belki de bizden biridir, aç bebelerine keklik avlıyordur. Bak kız, işte ses kesildi. Korkak Dürdane. 7 aydır şu dağlarda kanı gezdirirsin. Alışamadın gitti. Ötlek Dürdane. Ula Mehmet, görsen inanmazsın değil mi? Ötlek Dürdane bak ne haltlar ediyor. Köyün bütün kadınları ayağa kalkınca ben durabilemezdim elbet. Ben de onlar gibi dağlara düştüm. Dürdane bu defada öbür öküzü sevdi. Kara oğlan, hırızman çıktı lan. Kocayı verdin. Vay anam. Hay Allah'ım. Ali uyanmasa bari. Dürdane Ali'yi samanların üstünde uyutmuştu. Çünkü onun yorganına silahları sarıp üstüne de samanları yığmıştı. Alim samanın üstünde uyur. 3 ay oldu. Oğlum yatak yüzü görmedi. Kaynanam sağ iken bakıyordu ona. Lanet olsun. Kim atıyor bu silahları? Kurdu kuşu uyandırıyor. Peki kara oğlan, peki. Yoruldun ha? İşte tam şurada dinleniriz. Ben de geberdim gitti ama helal olsun kurtuluşa. Dürdane Kaan'ı durdurdu. Öküzlerin başını düzeltti, şöyle bir ileriye baktı. Hey anam hey! Kız Rukiye kadın, sen neredesin? Kodun gittin bizi. Ne de çabuk şehitlere karıştı. Ne iyiydi, hepimize baş olduydun. Hepimizi bir araya topladıydın. Emirleri veriyordun, işler kolaylaşıyordu. Bir kaya parçasına oturdu. Elini arkaya uzatıp bebeğini okşadı. İyi iyi, uyu güzel kızım benim. Uyu bebem. Başını kaldırdı, uzaklara baktı. Geleni seçmeye çalıştı. Aa kız, deli kız. Deli kız geliyor. Vay deli Gülnar'ım vay. Kız Gülnar, ne yapıyorsun buralarda? Uy Dürdane ablam, bebemi arıyorum. Bebeni mi arıyorsun? Kızım, Gülnar'ım, şu havaya bak, şu kara bak. Buralarda ne arar senin kızın? Seslen hele. Belki duyar da gelir Dürdane abla. Ben seslemesine seslerim de, o beni duymaz ki Gülnar. Onu Allah aldı düşmanın elinden kızım. O cennette şimdi güzel kızım, unuttun mu? İçim yanıyor Dürdane, içim yanıyor. O gün aklıma geldikçe daha bir deliriyorum. Anlat kız, anlat, dök içini, rahatlarsın.